Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 61. ayrım. Claridis ve yanındakiler, Yunan ve İngiliz kurulları, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri gözlemcileri bu çığlığı duymadılar. Bu açık uyarıyı önemsemediler. Görüşmeler gelişmeden sürdü. Claridis ve Mavros düşüncelerine aykırı her öneriyi sürekli reddettiler. İngiltere Rumları değil Türkleri özveride bulunmaya çağırdı. Hatta tehdit etti. Kissinger dışında hiçbiri Türklerin sabrının tükenmekte olduğunu görmüyor, sorunun bu halde bırakılamayacağını anlamıyordu. Müdahale Türkiye'nin her şeyi göze alacak kadar kararlı olduğunu kanıtlamıştı. Bakanlar Kurulu Amerika Birleşik Devletleri yardımının kesilmesi tehdidine boyun eğmemişti. Türkiye'nin birçok şehidi, yaralısı vardı. Türkiye bu mücadeleyi haksız kararlara, fanatik tutumlara, tehditlere, yalan haberlere, diplomatik gevezeliklere boyun eğerek yarıda bırakır mıydı? Bırakabilir miydi? Dipnot 498. Türkiye'nin isteklerini ve önerilerini sade bir insan sağduyusu ve insafı ile değerlendirebilselerdi, hiç kan dökülmesine gerek kalmazdı. Her şeyi reddederek savaşı davet ettiler. Kıbrıs'taki birliklere ikinci aşamaya geçilmesi gerekirse, uygulanacak ayrıntılı harekat planı verilmişti. Harekete geçme emri zafer koduyla bildirilecekti. Hedef Şahin hattıydı. Magosa, Lefkoşa, Lefke. Dipnot 499. Şahin hattı savaş içinde doğuda Maraş bölgesini, batıda Yeşilırmak ve Erenköy'ü, güneyde Akıncılar yönünü de kapsayacaktır. Cenevre'de Kıbrıs Türklerinin haklarını ve güvenliklerini dikkate alan bir anlaşmaya varılırsa hareket iptal edilecek, savaşa gerek kalmayacaktı. Harekatın iptal edilmesi en çok savaşın ne olduğunu bilen subayları memnun edecekti. Adil bir barış bir nimetti. Gelecek iyi niyetle görüşülürken birçok birlikte parça parça Türkiye'ye geri çekilirdi. Binlerce asker rahat kışlasına, ailesine kavuşurdu. Konferansta Türk ve Rum cemaat liderlerinin son bir deneme olarak baş başa bir görüşme yapmalarına karar verildi. Belki İki eski arkadaş uzlaşır, bir çıkış yolu bulurlardı. Konferans tıkanmıştı. Denktaş ile Claridis baş başa görüştüler. Dostça konuştular. Denktaş iki toplumlu federasyon projesini yazılı olarak verdi, sözlü olarak da açıkladı. Konuşmanın sonunda sordu. Bu temelde bir anlaşmaya varabilir miyiz? Claridis, bunu benden isteme Rauf dedi. Kabul etmeme imkan yok. Dipnot 500. Mehmet Ali Birant. Adı geçen eser. Sayfa 252. Denktaş. Hatıralar. 9. cilt. Sayfa 394. Konferansta bir sonuç alınmayacağı belli olmuştu. Ordu daha fazla beklemeyi sakıncalı bulmaktaydı. Ama konferansı pat diye kesmek zordu. Ecevit, Cenevre'den gelen bilgileri inceledikten sonra konferansın uzlaşmayla, anlaşmayla, kısacası barışla sonuçlanması için son olarak büyük bir ödün verdi. Kanton projesinin sunulmasını istedi. Kanton projesi Rumlar için federasyon projesinden daha yumuşak ve uygundu. Claridis ve Mavros hükümetleri ile görüşmek için süre istediler. Bu oyalama taktiğini Türk kurulu kabul etmedi. İkisi de zaten konferansın bu konuda yetkili olduğunu kabul etmiyordu. Dönecek yine kabul etmediklerini açıklayacaklardı. Türkiye bu oyalama oyununu iyi tanıyordu. Süre vermeyi kabul etmedi. Ecevit, Güneş'e şifreli bir mesaj yollayarak toplantıyı 14 Ağustos en geç saat 02'de kesmesini bildirdi. Dipnot 502-503. Kanton projesi, Türklere özgü bir temel bölge. Lefkoşa'nın kuzeyi ve 5 kanton, Lefke, Poli, Baf, Larnaka ve Kaleburnu, Karpat Yarımadası'nda. Cenevre saati ile 02, Türkiye saati ile 04. Bu saatten kısa bir süre sonra Kıbrıs'ta Türk harekatının başlayacağını Cenevre'de Güneş'ten başka ancak birkaç kişi biliyordu. 13 Ağustos günü görüşme uzadı, gün döndü, 14 Ağustos 1974 Çarşamba gününe girildi. Saat 02.20'de Güneş yumuşak, barışçı bir konuşma ile veda ederek kalktı. Yanında bulunan kurul üyeleriyle salondan çıktı. Konferans bir sonuca ulaşmadan dağılmıştı. Türkiye saati ile 04.30'da Kıbrıs'taki birliklere kod bildirildi. Zafer. Kıbrıs. 14 Ağustos 1974 Çarşamba sabahı. İkinci harekat başlamak üzere. Kolordu ve Hava İndirme Tugayı komutanları ve karargahları taarruzu Dikmen Tepe'den izleyecekler. Gün doğmadan tepede yerlerini aldılar. Gün ışıyor. Beşparmak dağlarının doğu uzantısı üzerindeki bulutlarda Atatürk silüeti yavaşça belirip netleşti. Çoğalan gün ışığı altın bir çerçeve gibi silüeti sardı. Hepsi derin bir saygı ve hayranlık içinde sustular. Başkomutan Türkiye'li ve Kıbrıslı Mehmetçiklere zafer dilemeye gelmiş olmalıydı. Dipnot 504. Bu olağanüstü olayın bir tanığı da Cumhur Evcil'dir. Adı geçen eser. Sayfa 94. Gün açılırken silüet ağır ağır kayboldu. Uçaklar göründüler. Rumlar uçakların korkunç sesleri ile yine talihsiz bir güne uyandılar. Rum yöneticilerin çoğu arabalara doluşarak Limassol'a, Larnaka'ya kaçtılar. Uçaklar saat 06'da Rum mevzilerini, kışlalarını, yolları, köprüleri, kavşakları ateş altına aldılar. 06.50'de topçu ateşi başladı. Rum mevzilerini bu kez toplar hallaç pamuğu gibi attılar. Saat 07.10'da taarruz başladı. En kuzeyde, Girne'nin doğusunda çakmak kuvveti vardı. Ortada 39. tümen bulunuyordu. Güneyde 28. tümen. Üçü birden doğu yönünde ilerlemeye başladılar. Üçgen bölge ile Serdarlı arasında Rumlar güçlü bir savunma hattı kurmuş, önünü mayınlamışlardı. İstihkamcılar ateş altında gözlerini bile kırpmadan savaş alanına girdiler, araziyi mayınlardan temizlediler. Tanklar harekete geçti. Rum savunması ancak birkaç saat dayanabildi. Cephe yarılıp dağıldı. Türk ordusu ileri atıldı. Yollarının üzerinde Türk bölgesi olan Serdarlı vardı. Birinci harekat başlar başlamaz Rum birlikleri Serdarlı'yı dört yandan sarmaya başlamışlardı. Mücahitler, yaşlıları, kadın ve çocukları arabalarla yakın köylere kaçırmışlar ve Serdarlı'yı savunmaya koyulmuşlardı. 25 gün süren Serdarlı savunması baştan sona bir fedakarlık, özveri ve yiğitlik destanıydı. Kalabalık Rum birlikleri iki avuç mücahidin savunduğu Serdarlı'ya girmeyi başaramamıştı. Çünkü biri çapulcuydu, yağmacıydı, katildi. Öteki yurdunu koruyordu. Yurtseverlikten daha güçlü silah, daha büyük güç olabilir miydi? Türk ordusunun yaklaştığını gören Rumlar kuşatmayı kaldırıp tozu dumana katarak kaçtılar. Serdarlı'ya Kurmay Albay Nihat Toprağ'ın komutasındaki 49. Alay girdi. Mücahitler ile Mehmetçikler gözyaşları içinde kavuştular. Savaş alanı bayram yerine döndü. Kulakları ve kalpleri Serdarlı'da olan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar arabalarla yola çıkıverdiler. Bu büyük bayrama yetiştiler. Mutluluk göğü doldurdu. Cephenin yarılmasından sonra bir iki yer dışında hiçbir yerde Rumlar savunmaya yeltenmediler. Türklere uzun yıllardır eziyet ediyorlardı. Suçlarını biliyorlardı. Yakalanmamak, hesap vermemek için olanca hızları ile kaçtılar. Dipnot 505. Yunan ordusu da 1922'de büyük taarruzdan sonra Suçluluk duygusu içinde böyle kaçmıştı. Çünkü onlar da çok suçluydular. Türk orduları Yunanlılara bu suçların cezasını hak ettikleri şekilde vermiştir. Yalnız Magosa çevresindeki Rum birlikleri mücadeleyi sürdürüyorlardı. Son dakikaya kadar kaleyi düşürmek, şehre girmek için savaşacaklardı. Magosa'yı yakıp yıkmak, Magosalıları iyice cezalandırmak istiyorlardı. Sakarya'daki, Baykal'daki, karakoldaki halkı ellerinden nasıl kaçırmışlardı? Koca limanı nasıl ele geçirmişlerdi? 25 gündür nasıl direnebiliyorlardı? Magosa'yı affetmiyorlardı. Tanklarla kapıları zorladılar ama sonuç alamadılar. Mücahitler zayıf kapıların arkasına yıkılmaz duvarlar örerek kapıları güçlendirmişlerdi. Türk birlikleri fırtına gibiydi. Akşam olmadan birinci gün hedeflerine varmışlardı. Türk alayı bu birliklerin güney yanını korumakla görevliydi. Şimdi kadrosu 2000 kişiye yükselmişti. 10 tane de ağır tankı vardı. Aktif koruma yolunu seçti. Görülecek hesabı da vardı. Yunan alayına hücum etti. 2 gün içinde Yunan alayını imha edecek, karargahını ve alay sancağını ele geçirecek, sancak anı olarak Türkiye'ye gönderilecekti. Refkoşa Mücahit Birliği de 4 sokak bulunan bir şehir parçasını geri aldı. Burası da eski bir Türk bölgesiydi. Türkleri durduramayacaklarını anlayan Rum birlikleri ve onlarla birlikte sivil Rumlar güneye kaçmaya başladılar. Türk birlikleri Rumların güneye akmasına izin verdiler. Önlerini kesmediler, esir, rehine almadılar, hiçbirine eziyet etmediler. Buna karşılık Rum birlikleri kaçmadan önce küçük Türk köylerine girip kadın, erkek, yaşlı genç, çocuk ayırt etmeden hepsini kurşunlayacak, belki bazıları canlıyken hepsini iş makineleriyle açılan çukurlara doldurup üzerlerini toprakla kapatacaklardı. Dipnot 506. Bu köyler şunlardır: Taşkent, Terazi, Atlılar, Murat Ağa, Sandallar. Batılı gazeteciler ortaya çıkan bu vahşetin ayrıntılarını yazdılar, fotoğraflarını çektiler. Ama dünya basınında bu vahşet pek yer almadı. Rumların yalanlarına yer veriliyordu. Rumlar doğuda ve batıda birçok köyde başka cinayetler işleyip kirli işler de yaptılar. Olanları yazmaya elim varmıyor. Görgü tanığı olan Alman turist Ingrid Hebel, Almanya'nın Sesi Radyosu'nda bu olayları şöyle özetlemiştir: Rumların kasaplığını insan zekası kavrayamaz. Magosa civarındaki köylerde Türk evlerine giren Rum milli muhafızlar, kadın ve çocuklar üzerine mermi yağdırıyor, büyükleri boğazlıyor ve yakaladıkları kadınların ırzına geçiyorlardı. Profesör Pierre Oberling, Bela Peyze Giden Yol, sayfa 133. Bununla yetiniyorum. 15 Ağustos günü doğu yönüne taarruza devam edildi. Ayrıca batıya doğru da taarruz başladı. O da hızlı gelişti. Dipnot 507. Türkiye'ye savaş açamayan Yunanistan, müdahaleyi durduramayan Amerika'ya ve NATO'ya tepki olarak bugün NATO'nun askeri kanadından çekildi. 28. Tümen öncüleri Magosa'ya yaklaşıyordu. Magosa çevresindeki Tugay hala Magosa'yı ateş altında tutuyordu. Magosa'ya ne kadar mümkünse o kadar zarar vermek istiyor, kale içine durmadan ateş yağdırıyorlardı. Kale içi ocak gibi yanıyordu. Alevler surların yüksekliğini aşıyordu. Liman da yanmaktaydı. Patlayan yağ bidonları kalenin içine düşüyor, yangını daha da büyütüyordu. İtfaiye araçları tahrip olduğundan yangına müdahale edilemiyordu. Halk derin bir korku içinde, kalenin altındaki mahzenlerde, girintilerde titreyerek, dua ederek bekliyordu. Bir cehennem günüydü. 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Fazıl Polat, Keşif Bölük Komutanı Üsteğmen Erdoğan Acar'ı çağırdı. Magosa'nın çevresindeki düşmanı keşfet, rapor ver. yarın oradaki Rumları hilal gibi sararak Magosa'yı da kurtaracağız. Oysa ertesi gün Magosa için çok geçti. Halkın tahammülünün, mücahitlerin takatinin sonuna gelinmişti. Mücahitler haftalardır bir gece bile tam uyumamışlardı. Ellerinde birkaç mermi kalmıştı sadece. Bu geceyi atlatabilmeleri bir mucizeye bağlıydı. Rumların son ana kadar Magosa'yı yakıp yıkmaya kararlı oldukları anlaşılıyordu. Kapıları zorlamaya başlarlarsa ne yapacaklardı? Ne kadar direnebileceklerdi? Üsteğmen Erdoğan Acar yanına o çevreyi bilen bir mücahit aldı. 9 kariyerle hareket etti. Kariyerlerin üzerinde 12,7'lik uçak savar makineli tüfekleri vardı. Vurduğu yeri bitiriyordu. Makineli tüfeklerin başında da usta askerler bulunuyordu. Yolda rastladıkları Rum askerlerini ateşle sindirerek Magosa'ya ilerlediler. Uzaktan şehrin alev alev yandığını gördüler. Üsteğmen kurtarmak için ertesi günün geç olacağını düşündü. Belki Magosa'yı kurtarabilir, hiç olmazsa yarın sabaha kadar dayanmaları için moral verebilirdi. Rum Tugayı'nın yan mevzilerini ateşle yararak ilerlediler. Yeni kapının önüne geldiler. Savaş sisi ve yayılan yangın dumanı yüzünden her şey silik görünüyordu. Askerler kariyerlerden inerek Rumların ateşlerine karşılık vermeye başlamışlardı. Üsteğmen Acar bir yetkiliyle konuşabilmek için rehberlik yapan mücahidi yolladı. O gün bayraktarlıktan Rum birliklerinin Türk bayrakları kullanarak, Türkçe konuşarak aldatma girişimlerinde bulunabilecekleri, çok dikkatli olmaları 28. Tümen'in ertesi sabah geleceği bildirilmişti. Öyleyse kapıya gelen zırhlı birlik Türk birliği değil Rum birliğiydi. Tabur komutanı mücahitlere silahlarınıza son mermilerinizi koyun, Molotov kokteyllerini hazırlayın emrini verdi. Ölmeye hazırlandılar. Magosa'yı ölmeden teslim etmeyeceklerdi. Kapının önüne Rum tankları giremesin diye derin bir hendek kazmışlar, üzerine Magosa'daki demirci ustaları halatla açılır kapanır bir ortaçağ köprüsü yapmışlardı. Ateşkes zamanında köprü indiriliyor, dost araçlar geçiyor, çatışma başlayınca köprü kaldırılıyordu. Rehber hendeğin başına geldi. Gelen zırhlı birliğin Türk birliği olduğunu söyledi. Parola. Parolayı bilmiyorum, söylemediler. Nasıl güveneceklerdi bu adama? Bu sırada kısa boylu bir asker bu derin hendeğe inmiş ya da düşmüştü. Çıkmaya çalışıyordu. Kapıya gelmiş olan tabur komutanı askeri çıkarın dedi. Askeri çıkardılar. Asker toz toprak içindeydi. Tabur komutanı sordu. Oğlum sen nerelisin? Asker esas duruşa geçerek yüksek sesle tekmil verdi. Tokatlıyım komutanım. Bu asker duruşu, tekmil verişi ve şivesi ile Mehmetçik'ti. Duraksamak gereksizdi. Tabur komutanı askere gözyaşları ile sarıldı, yanaklarından öptü, oğlanca sesiyle bağırdı. Köprüyü indirin, gelen Türk birliği. Magosa kurtuldu, hürriyete kavuştuk. Hendeğin başındaki kum torbaları kaldırıldı, köprü indirildi, kariyerler içeri girdi. Üsteğmen Acar ve askerler kariyerlerden indiler. Halk saklandığı girintilerden, sığınaklardan, dehlizlerden, yıkıntılardan dışarı fışkırdı. Mehmetçikleri öptüler, okşadılar, botlarını öpenler bile oldu. Kariyerlerin paletlerini seviyorlardı. Üsteğmen Erdoğan Acar ile tabur komutanı Üsteğmen Oğuz Kalelioğlu, harp okulundan sınıf arkadaşıydılar. Birbirlerine atılıp kucaklaştılar. Üsteğmen Acar, Magosa'nın durumunu kavramıştı. Burayı kuşatan düşman hakkında bana bilgi ver dedi. Düşman hatlarını, mevzilerini göster. Surun üzerine çıktılar. Tabur komutanı göstererek bilgi verdi. Üsteğmen Acar, mevzileri, geri kesimleri dikkatle gözden geçirdi. Oğuz Kalelioğlu'nu sevgiyle selamladı. Bana müsaade, bu akşam rahat uyuyacaksınız. Altmış birinci ayrımın sonu. Sayfa 440. Devamı 62. ayrımda.